Ayrım 3, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 30. 3. Bölüm. Dwight Green tam 8 dakikadır telefonuna bakıyordu. Bunu biliyordu çünkü saatini süre tutmak üzere ayarlamıştı. Masanın üzerine gayet muntazam yerleştirilmiş olduğundan emin olmak için telefonun iki yanına ve arkasına baktı. Masanın kenarından 2,5 santim içerideydi. 2,5 santim olmalı. Köşedeki ofisi ferah ve düzenliydi, elbette öyle olacaktı. Burası ailenin reisi olarak oturduğu kontrol odasıydı. Ajansım benim ailem ve her zaman da öyle olacak. Bu onun seçtiği bir aileydi, ona yük olan değil. Burada işe yaramaz hiç kimse yoktu. İşe yaramazlardan basitçe kurtulunmuştu. Her şeyin yerli yerinde tutulması gerekiyordu. Tanrım, bu Leblanc piçi de kim şimdi? Green dişlerini alt dudağına geçirdi ve burnu avını ısırmak üzere olan bir köpek balığınınki gibi büzüştü. Yok bir şey, yok bir şey, her işte bir hayır vardır. Sağ elini masasının siyah cam yüzeyine sürterek sakinleşti. Leblanc'ı buraya getirip ona ait olmayanı ondan alacaktı. İşte bu kadar basitti. Leblanc bu ihanetin yanına kalacağını nasıl düşünebildi ki? Green bir volkan gibiydi. Bir an uykudayken diğer anda patlıyordu. Terapiden önce bu patlamaların sebebini hiç anlamazdı. Sadece kara bulutlar üstüne üstüne geliyordu. Ancak bu geceki patlamanın haklı sebepleri vardı. Bu gece tüm dünyası bıçak sırtındaydı. Hem de sırf şu Clinton Leblanc denen küçük, dönek bir bok parçası yüzünden. Bir insan bu kadar kişiyi nasıl riske atabilirdi? Aile mi, ülke mi? Telefonuna ters ters baktı ve kaşlarını çattı. Onu duvara fırlatmak ve parçalamak is. Yok bir şey, yok bir şey. Her işte bir hayır vardır. Terapi işe yaramıştı. Zoraki bir şekilde gülümsedi. Koyu gri saçlarını düzeltti ve gözlerini telefondan ayırarak başka yere baktı. 14.45'te her zaman ikinci tıraşın olurdu ve saat şu an 14.51'di. İkinci temizliğini bir an önce yapmak istiyordu. Tıraş çantasının içinde bir ayna ve Just For Men saç boyası vardı. Bunları en alt çekmecesinde kilitli tutuyordu ama şu anda masasından ayrılamazdı. Krogan bunca zamandır ne yapıyor ki? En sonunda telefon çaldı. Green ağıza yapıştı. Ben Green, konuş. Efendim, ben Krogan. Leblanc dairesinde değil ama arabası dışarıda park halinde. Şu anda binanın geri kalanını ve çevresini tarıyoruz diyerek titredi hattın öbür ucundaki ses. Green çenesini sıvazladı. O aracı boş bırakmayın. Bölgedeki diğer araçları da gözleyin. Ya hala binanın içinde ya da çok yakınında. Yaya olduğuna göre çok uzağa gitmiş olamaz. Green gözlerini kapatarak duraksadı, elini şakaklarına bastırarak ekip liderinin yanıtını bekledi. Evet efendim, anlaşıldı efendim. Bekle dedi Green ters bir şekilde. Daireyi didik didik arayın ve son zamanlarda yapılan telefon görüşmelerini de kontrol edin. Tamam efendim. Efendim, bugün civardan yapılan görüşmeleri size sormadan kontrol ettim. Green sandalyesinden öne doğru fırladı. Bir şey buldun mu? Evet efendim, biz ön kapıyı kırmadan 2 dakika önce gönderilmiş bir faks, Baltimore'da bir numaraya gönderilmiş, özel konut gibi görünüyor. Bu cesaret vericiydi. Leblanc'ın çok uzakta olmayacağının yanı sıra bir liderlerinin de olduğu anlamına geliyordu, bir suç ortağının. Green faksın kötüye kullanabilecek bir bilgi içermediğini biliyordu, bu yüzden bir tehlike yoktu. Kimin evine gönderilmiş? Ekip lideri aslını sorguya çekerken Green parmaklarını masaya vuruyordu. En sonunda yanıt geldi. Efendim, evet, fax Dr. Travis'e gönderilmiş. Dr. Daniel Travis'e. Çok güzel. Operasyonu sürdürün ve Leblanc'ı yakalayın. Bu bir ulusal güvenlik meselesi. Tüm gelişmelerden beni haberdar edin dedi Green ve telefonu kapattı. Telaş içinde hızlı arama tuşuna bastı. Telefon açıldığında ise emirler yağdırmaya başladı. Norman, hemen Baltimore'da yaşayan Dr. Daniel Travis'le ilgili tam bir dosya hazırlanmasını ve evine en kısa zamanda bir ekip gönderilmesini istiyorum. Ekip liderine içeri girip Travis'i gözaltına aldıkları zaman beni aramasını söyle. Evde olmadığı sırada nerelerde bulunduğuna dair tüm kayıtları kontrol edin. Sınırlama yok. Green emirlerinin sorgusuz sualsiz yerine getirileceğinden emin bir şekilde telefonu kapattı. Dwight Green derin bir iç çekerek kendini rahat deri koltuğuna attı ve ofisinin penceresinden Washington manzarasını seyretmek üzere etrafında döndü. Uzun bir gün olacaktı ama LeBlanc ve suç ortağı Travis hava kararmadan önce tarihe karışacaktı. 4. Bölüm. Travis otel barında ekşi elmalı martinisini yudumluyordu. Daima 7. caddedeki Sheraton otel ve kulelerde kalırdı. Çünkü orası ilk kitap sözleşmesini imzalayacağı zaman kaldığı yerde. Daha stressiz günlerin hoş hatıraları. Annesinin rahim kanseriyle savaştığını öğrendiğinden beri Travis'in aklına çok tuhaf anılar geliyordu. Kabuslar gördükten sonra kendisini uyutmak için annesinin nasıl Beatles şarkılarını söylediği, Chester'ı yıkaması ve küçük köpeğin çılgına dönüp onu devirmesi ve başka zamanlar. Kes şunu, gözleri yaşlarla doldu. Travis çaresiz hissediyordu. Annesinin işine odaklanıp endişelenmemesini istediğini biliyordu. Çok gururlu bir kadındı. Bu gibi zamanlarda Travis bir kardeşinin olmasını diliyordu. Bu dönemin üstesinden birlikte gelebileceği birinin. Tamam, yarın bir televizyon programı daha ve sonra eve gidiyorum. Odaklan diye düşündü kendi kendine, içkisini kokladı ve yuttu. Daha önce odasındayken 11 kat aşağıdaki caddelerin koşuşturmacası ona hayatını daha fazla yaşaması gerektiğini hatırlatmıştı. Giriş katındaki yaşam onu çağırmıştı. Bu yüzden odasında sessizce kitap okumak yerine işte burada bardaydı. Aslında oda pekala bir eğlenceydi. Neden bir otel odasında oturmak düşüncelere boğulmak gibi görünürdü ki? Hafif bir vertigo hastalığından muzdarip olmasaydı binanın daha üst katlarında düdük seslerini ve araba kornalarını duyamayacağı bir oda isterdi. Kişisel gelişim CD'sinin dediğine göre vertigo düşme korkusu ve düşme arzusudur. Bu ne tuhaf bir çelişkidir böyle. Hafta sonu Phoenix, Arizona'da verdiği dersten sonra dün akşam JFK havaalanına yaptığı yolculuk sıkıntısız geçti. Ama belki de bu taşıt tutması için aldığı ilacın işiydi. Travis ilaç almadan uçamıyordu. Vardıktan sonraki en zorlu bölüm trafikle boğuşmaktı. Şehir trafiği toplu taşıma grevi dolayısıyla durma noktasına gelmişti. Barın televizyonunda haberleri seyrederken trafik durumunun korkunç olduğunu fark etti. Yarına kadar durum düzelmezse en azından bu otelden televizyon binasına kadar yürüyebilirdi. Soğuk vodka boğazına iyi geldi, buna gerçekten ihtiyacım vardı. Gizli bir alkolik olabilir miyim ki? Sadece vodka içebiliyorum, yani meyve suyu karıştırmadan. Travis gereksiz şeyler düşünme eğiliminden kendisini çekip kurtarmaya çalışarak pencereye doğru döndü ve iş çıkışı trafiğinde çılgın gibi bir yerlere gitmeye çalışan insanlara baktı. Grevin tam faaliyete geçmesiyle birlikte kriz hızla kaosa doğru gidiyor, insanların paniğe kapılması durumu daha da kötüleştiriyordu. İnsan New York'un coğrafyasına ne kadar istikrarsız olduğunu ancak böyle zamanlarda fark ediyordu. Manhattan canlı kalmak için bir dizi köprü, tünel ve feribot trafiğine bel bağlamış, inanılmaz fazla nüfusa sahip bir adaydı. Toplu taşımadaki grevle birlikte New York'un ana arterleri tıkanmıştı ve şehir kalp krizi geçiriyordu. Yerel haberlerin söylediğine göre hükümet ve toplu taşıma çalışanları arasındaki görüşmeler yine tıkanmıştı ve iki taraf da uzlaşmaya yanaşmıyordu. Girilen çıkmazın sebebi sağlık sigortasının kapsamı ve artan maliyetlerdi. Manhattan adasına gidip gelmenin tek yolu şu an araba ya da teknelerdi. Ama yollar tıkalıydı ve televizyondaki en son haberlere bakılırsa Staten adası feribotları gibi tekneler içine doluşmuş insan kalabalığından dolayı batacakmış gibi görünüyordu. Deniz taksilerinde akıl almaz insan kuyrukları vardı. Televizyon bir yığın insanın ayaklarıyla çiğneyerek geçtiği Brooklyn Köprüsü'nü gösteriyordu. Aşağı yukarı sallanan kafalarıyla silah atışından sonra başlayan bir yürüme maratonundaymış gibi görünüyorlardı. Dışarıdaki kaosu ve 7. caddedeki taksi kavgasını seyrederken daldığı düşünceler barmenin ismini söylemesiyle bölündü. ''Daniel Travis burada mı?'' ''Burada'' dedi Travis sağ elini havaya kaldırarak. ''Size bir telefon var efendim.'' Barmen barın sonundaki daireli telefonu işaret etti. ''Üşütükler, beni buldular.'' Travis bir iki saatliğine hayattan kopabilmek için cep telefonunu kapatmıştı. Telefonun ahizesini endişeyle kulağına dayadığında tanımadığı bir kadın sesi duyunca şaşırdı. "Doktor Travis, merhaba." Sesi yumuşak ama aciliyet bildirir gibiydi. "Merhaba hanımefendi, ben Doktor Travis. Nasıl yardımcı olabilirim?"
"Benim adım Sonia Leblanc. New York Times'ta muhabirim. Sadece bu akşamlığına şehirde olduğunuzu öğrendim ve bu gece bitirmem gereken bir makaleyle ilgili olarak biraz bilgi almak için sizinle kısa bir röportaj yapmak istiyorum. Bu mümkün olabilir mi? Bir saat içinde orada olabilirim." Arkadan çok fazla gürültü geliyordu ama yine de sesi netti.
"Bu makale neyle ilgili?" Muhabirlerin kendisinin uzmanlık alanına girmeyen konularla vaktini harcamamaları konusunda her zaman dikkatli davranırdı.
"Bermuda şeytan üçgeniyle ilgili doktor. Barda sizinle ne zaman buluşabilirim?"
Travis kadının ısrarcılığını biraz sinir bozucu buldu ama muhabirler söz konusu olduğunda bu normaldi. Ayrıca her ne kadar bayat bir konu ve tatmin edici açıklaması olan bir gizem olsa da Bermuda şeytan üçgeninin kalbinde özel bir yeri vardı. "Pekala, size Sonia diyebilir miyim? Şu anda bardayım ve buraya geldiğinizde sizinle görüşebilirim. Neye benzediğimi bildiğinizi varsayıyorum."
"Elbette doktor, sadece birkaç blok ötedeyim," dedi kadın.
"Bu çok iyi," dedi Travis.
"Ne demek istiyorsunuz?"
"Bu kadın haberleri izlemiyor mu? Toplu taşıma görevi."
"Ah evet, birazdan görüşürüz." Sonra telefon kapandı.
Travis telefonu elinden bıraktı ve muhabirlerin ne kadar uyanık ve ısrarcı olabildiklerine şaşırdı. İçkisine geri döndü ve barmene teşekkür etti. Bu yarına zihnen hazırlanmak için de iyi olacaktı. Bir hoş geldin eğlencesi gibi. 40 dakika sonra yeni gelenleri görmek için etrafı kolaçan ederken Travis lobide durmuş küçük bir aynaya bakan ve bara girmek için son hazırlıklarını yapan bir kadın fark etti. Kadın ne kadar güzel olduğunu ve bu güzelliğinin istediği şeyi elde etme konusunda nasıl işe yaradığını biliyormuşçasına gülümsüyordu. Siyah saçları ve Travis'e pamuk prensesi düşündürecek kadar kusursuz beyaz bir teni vardı. Uzun boyluydu ve kıvrımlı bir vücudu vardı. 20'lerinin sonlarında falan mıydı? İkinci elmalı martinisinden kaynaklanan güven dolu yarım ağız bir gülüş atarken Travis tam benim tipim diye düşündü. Bir an annesi yatakta kanserle boğuşurken bir kızı çekici bulmanın yanlış bir şey olup olmadığını sorguladı. Kadın başını kaldırdı ve bu sefer de barı o kolaçan etmeye başladı. Travis televizyon seyrediyormuş gibi yaptı. Bu aptalcaydı ama çok da azgın gözükmemek için gerekli bir oyundu. Bu gece onunla flört etme düşüncesi çok cazip ve rahatlatıcı geliyordu. Sonra telefondaki sesi duydu, ismini söylüyordu. "Doktor Travis." Sesin geldiği yöne baktı, pamuk prensesti, Sonia gelmişti. Yüzünde bir Cheshire kedisi gülümsemesi ve gözlerinde sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi bir ifadeyle Travis'e doğru yürüyordu. Gerçek dışıydı. "Merhaba," dedi Travis onu inceleyerek. "Sonia?"
"Evet," dedi Sonia, onu tanıdığı belliydi. Şimdi ona daha yakınken ve direkt yüzüne bakarken kızın ilk düşündüğünden çok daha güzel olduğunu gördü. Büyüleyiciydi.
Barda onun yanına gelmek için son adımlarını atarken Travis gözleriyle onu soymamak ve gözlerinin içine bakıp kalmamak için çaresiz bir çaba gösterdi. Lacivert ceketin ve beyaz dantel bluzun altında muhteşem bir vücudun olduğu belliydi. Profesyonellik ve hayvani içgüdülerin çatışması Travis'in düşüncelerini bulandırdı.
"Kes şunudan, o bir muhabir."
Sonia yeşil gözlerini onunkilere dikerek hemen yanındaki bar sandalyesine oturdu. 5. Bölüm. Clinton Leblanc'ın komşusu Bayan Perkins arkadaşlık etmekten hoşlanırdı. Leblanc iyi bir başlangıç yapmıştı. Çalışmalarında yer alan araştırmanın bir sayfasını kopardı, sayfanın en altına şifreli bir not karaladı ve gerçeği ortaya çıkarmak için yardımını isteyeceği adama faksladı. Dan Travis'e. Leblanc Travis'in evinin faks numarasını gizli servis veri tabanından bulmuştu. Bu bir protokol ihlaliydi, evet, ama bu aşamayı çoktan geçmişti. Faksın gittiğinden emin olduktan sonra Leblanc komşusunun dairesinde biraz vakit geçirmek için koridora çıktı. Bayan Perkins beyaz saçlı, tek başına yaşayan ve daima laklak peşinde olan bir kadındı. Hol'ün tam karşısındaki dairesi de bunun için mükemmel bir seçimdi. Normalde Leblanc onunla karşılaşmaktan nefret ederdi. Ama bu akşam kadın bilmeden onun hayatını kurtaracaktı.
İyi akşamlar Leblanc, senin için ne yapabilirim canım? Diye sordu kadın şaşkınlıkla çalınan kapısını açınca.
Monoton yalnızlığının acısı 309 numaralı dairedeki şu havalı sarı saçları olan adam tarafından bölünmüştü. Leblanc 40'lı yaşlarının sonlarında görünüyor ve özel dikim takım elbisesinin düğme deliğinin üstüne altın rengi bir yıldızla kaplanmış bir Amerikan bayrağı broşu takıyordu. Bayan Perkins onunla lobide posta kutusunun orada ya da çöpü çıkarırlarken Holden ne zaman karşılaşsa aklına Robert Redford geliyordu. Robert Redford'a bayılırdı.
''Merhaba Bayan Perkins, sizden bir pul ödünç alabilir miyim?''
Leblanc bunu sakin bir tavırla söylemişti. O an en çok ihtiyacı olan şey beklenmedik ziyaretini en iyi şekilde aklayacak şeydi. Kadın onu içeri davet etti ve tam da umduğu gibi pulu bulmak için mutfak çekmecelerini alt üst etmeye başladı. Bayan Perkins Leblanc'ın koridorun karşısında bulunan dairesine giren davetsiz misafirlerin gürültüsünü duymamışa benziyordu. Leblanc'dan bir damla ter mutfak tezgahına damladı.
''İyi misiniz Bay Leblanc? Biraz renginiz atmış gibi. Size bir fincan kahve ve bir dilim turta getireyim mi?''
''Yo, ben iyiyim. Keşke bir dilim turtayla kıçımı pislikten kurtarabilseydim. Biraz egzersiz yaptım da.''
Tam o sırada bir takım elbiseyle kravat giyiyor olduğunu fark edip kadının durumu daha fazla kurcalamamasını umdu. Bayan Perkins gülümsedi ve pulu aramaya devam etti. Dikkati dağılmış ve sürekli giriş kapısına bakan Leblanc, kadının evinin darmadağın olduğunu ve yine de fark edebiliyordu. Hiçbir yerde kedi görememesine rağmen ortalık kedi çişi kokuyordu.
''Ne güzel bir eviniz var duvardaki şu resim.''
''Evet canım, Art Perkins, rahmetli kocam. 6 yıl önce Parkinson hastalığından öldü. Yakışıklı bir adam öyle değil mi? Tanrı ona sabır versin.''
Bayan Perkins'in anılara dalarak konuşması Leblanc'ın işine geldi. Burada ne kadar uzun kalırsa o kadar iyiydi. Leblanc rahmetli Art Perkins'in ölüm hikayesini yarım kulak dinlerken ilk kez bir sonraki adımını baskı altında hissetmeden planladı. İşe yarayacak mı? Dinlenme kısa sürdü. Leblanc takipçilerinin komşusunun kapısına vurduğunu ve onu harekete geçmeye zorladıklarını duyabiliyordu. Yaşlı kadın bu kadar gürültüyü nasıl oluyor da duymuyordu ki? Kulağa ne kadar aptalca gelse de seçtiği yol en iyi yoldu. Komşusunun dairesinde daha fazla durmak artık bir seçenek değildi, orası kesindi, gitme vaktiydi. Leblanc en sempatik ses tonuyla gözleri yaşlarla dolu Bay Perkins'in sözünü kesti.
''Buna başka bir zaman devam edebilir miyiz? Bu gece bir uçuşum var ve gitmeden önce bir şey postalamam gerekiyor. Şu pulu bulabildiniz mi?'' ''Evet canım, hemen getiriyorum.'' dedi başını eğerek.
Leblanc göğüs cebinden zarfla birlikte bir kalem çıkardı. Bu geceki kargaşa ve baskının sebebi olan o değerli zarfı üzerine bir şeyler yazmaya başladı. İşe yaramak zorunda. Ama o daha yazmayı bitiremeden Bayan Perkins'in kapısı güçlü bir şekilde çalındı. Zaman doldu. Bayan Perkins bu gece kapısını çalan esrarengiz ziyaretçilerin verdiği heyecanla kapıya doğru yürümeye başladı.
''Bayan Perkins, bekleyin.
Bir dakika içinde geliyorum.
Gitmem gerek hemen.''
Yaşlı kadın mutfaktan çıkar çıkmaz Leblanc onun karıştırdığı mutfak çekmecesine atıldı. Basit bir posta bulunu bulmak için sakinleşmeye çalışarak çekmecenin içindeki garip şeyleri didik didik etti. Kapı bir kez daha çalındı, bu sefer daha kuvvetli ve daha saldırgan. Leblanc yakalanmasının her şeyi kaybetmesinin an meselesi olduğunu biliyordu. Eğer yakalanırsa modern çağın en iğrenç yalanının izleri yok olacak ve yalancılar ortalıkta rahatça gezinebilecekti. Tek umudu Dr. Travis denen adamın faksı alması ve daha da önemlisi bir şeyler yapabilmesi, yapmak istemesiydi. O an Leblanc hiç tanımadığı bir adama güvenmenin ne kadar anlamsız olduğunu fark etti.
''Hayır, bu benim elimde, sadece benim.''
Bayan Perkins'in ''Hemen açıyorum.'' diye seslenişi kulağına bir cenaze müziği gibi geldi. Leblanc çekmecede hiç pul olmadığını anlamıştı ve başını kapıya doğru çevirerek çekmeceyi sinirle kapattı. ''Hayır.'' Tam o sırada duaları kabul oldu. tezgahın üstünde duran kir içindeki mini fırının yanında gönderilmek üzere bir mektup yığını duruyordu. Yığının en üstünde parası ödenmiş ve göndermeye hazır halde bir acele posta zarfı vardı. Leblanc bu zarfı kaptı. Dışarı çıkmanın sadece bir yolu vardı. 3. kattaki balkon. Bedeli ne olursa olsun tek seçenek buydu. Bayan Perkins'in kapısında uzun boylu ve siyah asker üniforması giymiş iki adam belirdi.
İyi akşamlar hanımefendi. Yaşadığınız yeri ulusal güvenlik açısından kontrol etmemiz gerekiyor. 309 numaralı dairede kalan Bay Leblanc'ı arıyoruz. İçeri girebilir miyiz diye sordu liderleri. Sanki kadının seçim şansı varmış gibi.
Ah tabii ki, aslında kendisi şu anda mutfağımda. Bir pul istemek için gelmişti ve...
Cümlesini bitirme şansı olmadı. İki adam da içeriye girdi. Birisi tabancasını kaldırıp mutfağa doğru koşarken, diğeri ekibin geri kalanını harekete geçirmek için çılgın gibi telsizine sarıldı. Evi ince bir ustalıkla ele geçirilirken Bayan Perkins şaşkınlık içinde baka kaldı. İki ajan dairenin içinde sırtlarını duvara yaslayıp her köşeyi, dolabı ve deliği silahlarını doğrultmuş bir şekilde ve birbirlerine temiz diye bağırarak sinsice dolaştılar. Mutfağa girdiklerinde ise aramalarının boşuna olduğunu fark ettiler. Kıdemli ajan sinirlenerek Bayan Perkins'e gitti ve gürledi.
''Hanımefendi, mutfakta olduğunu söylemiştiniz. Oysa orada hiç kimse yok. Leblanc'ı ne zaman gördünüz?''
Bayan Perkins'in gözleri yaşlıydı ve titriyordu.
''Ama az önce buradaydı. Benden pul istedi. Sonra ben kapıyı açmaya gittim ve geri döndüğümde...''
Ajanlar birbirlerine baktılar. ''Yani biz kapıyı çalana kadar burada olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu çok önemli ve size hatırlatmalıyım ki devlet suçu iş.''
''Doğru, evet. Siz kapıyı çalana kadar tam da buradaydı.''
İki ajan olayı anlayarak birbirlerine baktılar ve hızla mutfağın sürmeli balkon kapısına doğru gittiler. Cam kapıyı o kadar kuvvetle çekip açtılar ki kapı yerinden çıkıp aşağıya düştü. 3. ayrımın sonu. Sayfa 42.